Ayrım 30, sayfa 303, 15. bölüm, Sahtekar Psikiyatrist, 2008 yazı. Toyota Hybrid'imi Brent Woodgore sahasının içindeki VA otoparkında boş bir yere sessizce park ettim. Eski akıl hocam Dr. Larry Klein arabasının yanında durmuş beni bekliyordu. Los Angeles'ta sıcak bir Temmuz sabahıydı. Sıcaklık şimdiden 30 dereceleri aşmıştı. Yanık tenli bir güneş aşığı olan Larry, iki adım yana gidip gölgelik bankta oturmak yerine güneşin altında ter döküyordu. Bir süredir görmemiştim onu. Gözünde kocaman gözlükleri, boynunda meşhur papyonu vardı ve armı saçları biraz daha döküldüğü halde 71 yaşında hala dinç gözüküyordu. Sağa sola bakındı. Takip edilmediğimden emin olmaya çalışıyordu sanırım. Yaşla birlikte paranoid eğilimleri arttı mı acaba diye düşündüm. Belki de ben unutmuştum ne kadar kaçık olduğunu. Teşekkürler benimle burada buluştuğun için dostum dedi bana sarılarak. Rica ederim Larry dedim. Ne var ne yok? Gel yürüyelim dedi hızlı ama eskisi kadar da hızlı olmayan adımlarla ilerlerken. Bir sorunum var ve senden başkasıyla konuşmam mümkün değil. Tabii ki Larry, durma anlat neler oluyor? Yok geri, düzenli aralıklarla konuşmaktan bahsediyorum ben. Dostuz bizleri, istersen her gün konuşuruz. Durup bana döndü. Anlamıyorsun. Bu aralar bir sorun yaşıyorum ve yavaştan kafayı sıyırıyorum. Terapiye ihtiyacım var geri. Senin de terapistim olmanı istiyorum. Fena halde afallamıştım. Kariyerim boyunca gördüğüm en iyi akıl hocası psikoterapi için bana mı başvuruyordu? Bilmediğini söyleyebilirdim ki ona. Adam yıllardır idolleştirdiğim bir dehaydı. Terapistin olamam Larry. Arkadaşınım, öğrencinim ben senin. Saçma. Bu şehirde güvendiğim tek insansın sen. Bu yüzden de işe uygun tek kişisin. Yapmalısın diyorum. Nokta bitmiştir. Buram buram terlemeye başlamıştım. Güneşten değil de Larry Knight'ın en gizli sırlarını dinleme fikri yüzünden. Bana güvenmene çok sevindim Larry. Gerçekten. İçini iyi bitiren herhangi bir konuda seve seve de konuşurum seninle. Ama biliyorsun, şahsi ilişkin olan biriyle psikoterapiye giremezsin. Palavra ya, niyeymiş? Freud dedi diye mi? Kimin umrunda yahu? Beynin yıkanmış o psikanalistlerle senin. Nereden biliyorum? Ben de psikanalistim doğrudan. Psikoterapi hakkında gelmiş geçmiş yazılı ve sözlü en eski kural, terapistin hastaları ile kişisel değil, profesyonel ilişkiyi korumasıdır. Sosyal arkadaşlıklarda kişilerin karşılıklı fikirleri paylaştığı ve birbirine yardım ettiği bir alıp verme durumu vardır. Psikoterapetik ilişki ise tek yönlüdür. Sadece terapist hastaya yardım etmek üzere atanmıştır. Hasta terapistin hayatına dair kişisel ayrıntıları bilirse, bu terapinin doğal aktarım ve karşı aktarım süreçlerini etki edebilir. Oysa söz konusu çarpıtma süreçlerinden geçmek, hastanın iyileşmesinde kilit rol oynar. Ama Larry, beni tanıyorsun dedim. Zayıflıklarımı, çatışmalarımı biliyorsun. Üstelik ben yıllardır kendime seni örnek alıyorum. Bu durumda nasıl anlamlı bir aktarım olabilir ki? Durdu, alnını sildi. Terapinin bütün meselesi bu aktarım zırvalığı değil ki. Güvendiğin, seni anlayan biriyle konuşmanın da büyük faydaları olabilir insana. İtirazlarıma devam edecektim ama Larry konuşmayı sürdürdü. Daha fazla tartışmak istemiyorum geri. Anlaştık, bitti. Şöyle düşün, seninle haftada 3 defa düzenli olarak buluşacağız. İster kahve içeriz, ister golf sahasında yürürüz. Neyse artık. Sonunda teslim oldum. Tamam, ama para alma ona göre dedim kararlı bir tavırla. Alma ne olacak? Ben de senin yaşlanma merkezine aylık bağışlarda bulunurum. Hiçbir şey yapamazsın dedi sırıtarak. Ertesi gün cumartesiydi. Sabah uzun uzun uyudum. Saat 9:30 gibi ayaklarımı sürüyerek mutfağa girdiğimde çoktan bahçeye çıkmış olan çocukların seslerini duydum. Etrafta olmaları çok güzeldi. Rachel araba kullanmayı hele de kaykayı öğrendiğinden beri pek evde durmuyorlardı çünkü. Gigi dizüstü bilgisayarıyla dışarıda verandada oturmuş, muhtemelen Psychology Today için bloğu üzerinde çalışıyordu. Besbelli mizahi bir anlayışa sahip editörü bloğa Basit Hayat adını vermişti. Kendime bir bardak kahve koyarak The New York Times'ımı aldım ve dışarı çıkıp gölgede Gigi'ye katıldım. Günaydın bebeğim, ne güzel bir gün değil mi dedim. Günaydın canım. Aa, hala kahve var mıymış? Bir yudum versene dedi Gigi. Şezlong'da güneşlenen Rachel seslendi. Baba, gelip bulmacama yardım eder misin? Edemem canım, güneşte çok yandım. Hem La Times'ın cumartesi bulmacası benim için fazla kolay, biliyorsun. Çok komiksin baba dedi Harry, bahçede köpekle güreşirken. Talk show programına mı çıksan acaba? Nerede yandın öyle dedi Gigi. Uzun hikaye. Neymiş? Anlatırım ama bile onu koymayacaksın. Ay sanki insanlar seninle ilgili bir şey okumaya çok meraklı da. Yazmayı bırakıp bana baktı. Söylesene hadi, ne oldu? Golf sahasında eski akıl hocalarımdan biriyle sohbet ettim. Ama güneş kremi sürmeyi unutmuşum. Bu muymuş uzun hikaye dedi. İsim vermesem de Jin'i kimden söz ettiğimi anladığını biliyordum. Aklıma yakın zamanda gittiğim bir psikiyatri konferansı geldi. Konferanstakilerin çoğu ara sıra hastaları hakkında eşlerine sır verdiklerini itiraf ettiler. Ben de görüş almak istiyordum ve Jin'e güveniyordum. Bu yüzden, bak dedim, isim vermeyeceğim, tamam mı? Tabii ki dedim. Ama hayatımda bir şeyler öğrendiğim onca insan içinde onun yeri ayrı. Mükemmel bir psikofarmakolog. Şimdiye kadar belki 500 tane araştırması yayınlanmıştır. Ayrıca muhteşem de bir psikanalist. İnsanların, hatta çok hasta olanların bile temeldeki dertlerini gerçekten anlar. Benim için baba figürü gibi bir şeydir. Hikaye nedir dedi Jiji. Hayatının sıkıntılı bir döneminden geçiyor ve benim kendisi için arkadaş terapist olmamı istiyor. Ne kadar gurur verici işte dedi. Akıl hocan terapi için sana geliyor. Evet ama tuhaf bir durum. Sonuçta tanıyorum onu. O da beni tanıyor. Nasıl objektif olabilirim ki? Ben ve başka insanlar söz konusu olduğunda sürekli yapıyorsun bunu. Biliyorum. Gençken terapiste oynuyor ve bu sana ne hissettiriyor saçmalığının arkasına saklanıyorsun diye canını okuyordum. Ama şimdi arkadaş terapisinde bayağı iyisin. Haklı sayılırdı aslında. İnsan bir şey yıllar boyu her gün yaptığında o şey insanın yerleşik bir alışkanlığı, kişiliğinin bir parçası oluyor. Ama bu adam örnek aldığım, en azından işle ilgili sorunum olduğunda başvurduğum bir insan. Ya onun özel şeylerini dinlemek bana garip gelirse? Senin işin bu geri. Düşünsene, tesisatçı olsan ve eski bir dostun evinde boru patlasa hemen gidip yardım edersin. Arkadaş dediğim böyle yapar. Hukuki tavsiyeye ihtiyacımız olduğunda kaç defa Rob'u aradık ya da çocukları dişçiye götürmek gerektiğini kaç defa kayınbiraderine gittik. Şu bu sözlerin ardından bile ona döndü. Biraz daha kahve almak için içeri girerken Jin'in söylediklerini düşündüm. Baştan beri düşündüklerimi onun ağzından sesli duymak Lily'ye yardım edebileceğim konusunda beni temin etti. Ama arabamda güneş kremi ve şapka bulunduracağıma karar verdim. Hafta sonunun ardından Lily ile ilk düzenli görüşmemizi ayarladık. Ama nerede olacağını bilmeme izin yoktu. Buluşma yerini bana son dakikada söylemekte ısrarcıydı. Çarşamba sabahı ofisime geleceğini bildiren bir mesaj aldım. Orada rahat olacağını düşünmesi beni şaşırttı. Belki de enstitünün en üst katında, kattaki tek oda olduğu içindi. Böylece kimsenin konuşulanları dinlemeyeceğini düşünmüştü. Lerin'in randevusundan hemen önce e-postalarımı temizliyordum. Bu iş hayatımda sonu gelmez bir angaryaya dönüşmüştü. Larry, elinde alüminyum folyoya sarılı bir şeyle içeri girdi. Elindekini masaya bırakıp, bu keki senin için Louis yaptı. Muhteşem bir şey, al biraz dedi. Al biraz derken şaka yapmıyordu. Yahudi anneler gibiydi Larry. Verileni yemekten başka çareniz yoktu. Dolaba gidip kağıt tabak ve peçete çıkardım. Kahven var mı dedi. Her zaman olduğunu biliyordu. Bana kahve getir demek istiyordu. Ben kahveleri koyup keki getirirken o kanepeye yerleşti. Koltuğuma geçtikten sonra neler oluyor söylesene Larry dedim. Şimdi sen de bilirsin benim şüpheci bir mizahım olduğunu dedi. Larry'nin durumları basit indirgemesi çok hoştu gerçekten. Öyle de denebilir. Şimdi şüpheciliğin de ötesine geçtim dedi. Parana yaklaşıyorum galiba ama emin de değilim. Nasıl yani dedim gerçekten leziz keki ağzıma tıkarak. Birileri benimle uğraşıyormuş gibi hissediyorum ve tüm sezgilerim de bana bunun doğru olduğunu söylüyor. Sezgilerine güvenmekte neden tereddüt edesin ki? Her zaman sen bana derdin resmin tamamına bak diye dedim. Yapı itibariyle olağanüstü üçgörülü bir insansın sen. Birilerinin seninle uğraştığını düşünüyorsan belki de haklısındır. Öyle düşündün mü hiç? Düşündüm tabii ama beni endişelendiren şu. Bazı semptomlarım var. Eskiden hiç gecenin bir yarısı uyanıp düşüncelere dalmazdım. Ne olursa olsun daima mışıl mışıl uyurdum. Yatma vaktim geçtiyse İngiltere kraliçesi gelse yatağıma gider, misafir ağırlama işini Louis'e bırakırdım. Fakat şimdi uyumakta zorluk çekiyorum. İşe de aklım dağınık. Nedir aklını dağıtan? Belli birinin bana tuzak kurduğunu, beni psikiyatri bölümünden atmaya çalıştığını düşünüyorum. Kim yapar ki böyle bir şeyleri? Kimin böyle bir pozisyonu ya da gücü var? İnan bana yapabilir dedi terslenerek. Bizler ne kadar savunmasız haberin yok senin. Eski hastalarının bilinden gelecek tek bir cinsel taciz yorumu ya da sana hınç besleyen bir sekreter kolayca kariyerini bitiriverir. Yoksa sekreterlere asistan mı diyorduk artık? Emin olamadım. Kimdir seninle uğraştığına inandığım bu insan dedim. Şu anasının gözü altını bilsin dedi. Üstelik o koltuğa oturmasını da ben sağlamıştım. Hiç şaşırmadım. Tony Wilson, Princeton'dan mezundu. Tıbbi Columbia'da okumuştu ve kendini her zaman sıradan devlet üniversiteleriyle özgeçmişi lekelenmiş bir zavallı ölümlerden üstün görürdü. Manipülatif ve kindardı. Sinirime dokunan ez insanlardan biriydi. Bak dedim, biliyorum. Wilson küçük hesapçı, bencil bir bürokrat şöhretine sahip. Ama seninle ne alıp veremediği olabilir? Uykularımı kaçıran asıl mesele şu. Larry kahvesini bırakıp ellerini başının arkasına koydu ve kanepeye uzandı. Klasik analitik pozisyonu almıştı. Ben de içgüdüsel olarak kahvemi bıraktım. Kulak kesildim. Bilimsel sahtelicilikten dolayı soruşturma altındayım. Şok olmuştum. Larry tam anlamıyla saplantılı bir bilimciydi. Tüm bulguları ilk defa kontrolden geçirmesiyle tanınırdı. Önde gelen biyolojik ve psikiyatri dergilerinden birinin editörü olarak herkes ona verilen her makaleye şahsen okuduğunu ve daima ciddiyetli ayrıntılı notlar aldığını bilirdi. Saçmalık, akademik politik darbe gibi bir şey söz konusu herhalde. Bir hata vardır dedim. Bir hata olduğu kesin dedileri. Ben işi yüzüme gözüme bulaştırdım. Nasıl dedim. Söz konusu makale benim laboratuvarlarımdan çıkmış bir makale. Birincil yazarı da benim yeni doğan yıldız olarak lanse ettiğim bir çocuk. 40 yıl önceki halimi hatırlatıyor bana. Yani bu çocuğu sevdiğin için tedbiri elden bıraktın. Bilgileri her zamanki gibi 3 defa kontrol etmedin, öyle mi? Aynen öyle dedi. Bak Larry, insansın sonuçta. Arada bir yazı işleriyle ilgili bir hata gözünden kaçabilir. Yıllar içinde yüzlerce gence akıl hocalığı yaptın. Hepsinin de mükemmel olmasını bekleyemezsin. Geri, olayın çocuğun hatası olduğunu biliyorum. Ama sonuçta benim laboratuvarımdan çıktı. Yani nihayetinde sorumluluk benim. Bu soruşturmadan ilk defa haberim oluyor dedim. Nasıl başladı? Biri düdüğü öttürdü. Kim olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen memnuniyetsiz laboratuvar teknisyenlerinden biri. Şimdi Tony Wilson suçlamaları araştıran komitenin başına geçti. Suçlama nedir? Hatalı veri. Fark etmeliydim aslında. Sonuçlar fazlasıyla iyi görünüyordu. Çocuk yazıyı baskıya vermeden önce neden daha dikkatle incelemedin bilmiyorum. Sence neden dedim. Milyon dolarlık soru da bu ya zaten geri. Sustu. Derin bir nefes aldı. Evet, bu genç bilimciden etkilendim. Yaptığı her şeyi cevher gibi gördüm ama bilemiyorum. Belki de artık balatayı sıyırıyorumdur. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra devam etti. Beyin nasıl yaşlanıyorsun anlatmama gerek yok. İşin uzmanısın zaten. Belki de şüpheciliğim şekil değiştirip çarpık kararlara dönüşmüştür. Bu nedenle yanlış insanlara güveniyorumdur. Bir diğerinden de tamamen uzak duracak kadar paranoyaya kapılmışımdır. Bu çocuk hiç hata yapmaz diye düşünüyordum. Herhalde ona çok yakınlaştım ve onu kendimle fazla özleştirdim. Şu şakal Tony Wilson sağ olsun. Artık çocuğun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu ve verilerde tahrifat yaptığını biliyorum. Hiç kimse mükemmel değil ki Larry. Her hatayı yakalayamazsın. Komiteye bu çocuğun verilerle oynadığını, senin de gözünden kaçtığını söyle. Basit bir dikkatsizlik söz konusu. Hem dergi düzenli yayınlayabilir. Bırak suçlu kimse, suçu o üstlensin. O kadar basit değil dediler alaycı bir gülümsemeyle. David Baltimore baksana. Öğrencisine verilerde sahtecilik yaptığı ortaya çıkınca Rockefeller Üniversitesi Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kaldı. İyi de Baltimore çok uzun süre öğrencisinin tarafını tuttu. O yüzden başı derde girdi. Haklısın, biliyorum. Kendimi kollamam gerek bu noktada. Doğrulup papyonu düzeltti. Cuma günü yine konuşuruz. Louis belki bu defa strudel yapar. Günün geri kalanını Larry ile görüşmemi düşünerek geçirdim. Onun, üniversitedeki durumu ile benim onunla olan durumumun karmaşıklığı aklım kurcalıyordu. Dikkatimi işimi vermekte zorlanıyordum. Larry'nin semptomları bana geçmişti adeta. Sorunlar üzerine derin derin düşünüyor, hatta çizgiyi aştım ve hüsranla sonlanacağını baştan bile bir işimi üstlendim diye kendimi soruyordum. O akşam 7-30 dakikalık bir egzersiz için eliptik bisikletime bindim. Egzersiz sırasında genelde CNN'i izlerdim ama bu defa Larry Klein meselesini düşünmek için sessizlik istiyordum. Seansı baştan sona aklımdan geçirdim. Larry'nin ana şikayetlerine odaklanmaya çalıştım. Larry, uyku sorunu ve hata olarak gördüğü şeyler konusunda suçluluk duyma sorunu yaşıyordu. Şikayet listesini sistematik olarak gözden geçirdiğimde ona birkaç depresyon semptomu olduğunu fark ettim. Antidepresana ihtiyacı olup olmadığına karar vermek için ihtisas sırasında öğrendiğim hatırlatıcı yöntemi kullandım. Buna göre majör depresyonun 8 özelliği için parantez içinde İngilizce'de kullanılan kısaltma SIC-E-CAPS'ti. SIC, doktorların prescribe yani reçete yazmak için kullandığı kısaltmadır. E, enerjiyi temsil eder. Kepsis'e kapsülleri. Harflerin her biri semptomların kısaltmasıdır. S uyku azalması ya da artışı, İ ilgi kaybı, G suçluluk duyguları, E enerjide düşüş, C konsültasyon bozukluğu, A iştah değişimi, B psikomotor rahatsızlık, parantez içinde ajitasyon ya da hareketlerde yavaşlık. Diğer S ise intihar eğilimli düşüncedir. Bu belirtilerin 3 ya da fazlasını sergileyen hastalar genelde antidepresanlara olumlu tepki verirler. Lev'de deneme mahiyetli ilaç tedaviyi gerektirecek sayıda belirti vardı. Bunu çözünce biraz rahatladım. Çünkü artık ona yardım etmek için yapabileceğim somut bir şey vardı. Depresyonda olması Larry'nin paranoyasındaki artışı da açıklıyordu. Öte yandan paranoyaya kapılmak için haklı nedenleri de olabilirdi. İnsanlar hakkındaki sezgileri genelde doğru çıkardı. Tony Wilson'ın da hileci ve insanı sırtından bıçaklayan biri olarak şöhreti vardı. Komite soruşturması hakkında daha fazla bilgi edinebilsem işime yarayabilirdi. Ama böyle bir şey mümkün değildi. Üniversitede gizlilik içinde çalışan pek çok komite vardı ve bu da hiç şüphesiz onlardan biriydi. Kendimi düşünceleri öyle kaptırmıştım ki bir saatten fazla egzersiz yapmış kanter içinde kalmıştım. Jiji yukarı gelerek aleti öldürmeye mi çalışıyorsun dedi. Yavaşladım ve durdum. Endorfin sarhoş olmaya çalışıyordum herhalde. O partiyi bitirdiğinde duşunu al da gelip biraz bizimle takıl.